Ayrım 12. Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz. Sayfa 137. Saat 1.58'de telefonu çaldığında Mikael Blomqvist hala uyanıktı. Ama telefonu yerdeki pantolonunun cebindeydi, yetişemedi. Üstelik arayan gizli numaraydı. Küfrederek tekrar yatağa girip gözlerini kapattı. Bir geceyi daha uyanık geçirmek istemiyordu. Erika gece yarısından önce uykuya dalmış ama Mikael uyuyamamıştı. Yatakta kıvranıp durmuş, hayatını düşünmüş, moralini düzeltecek bir şeyler bulamamıştı. Erika ile ilişkisinde bile. Erika ile uzun bir geçmişleri vardı, onu seviyordu. Erika da onu seviyordu. Aksini gösterecek hiçbir işaret yoktu. Ama bu ilişki eskisi kadar rahat değildi artık. Belki de bunun nedeni Gregor'a sempati duymaya başlamasıydı. Erika'nın kocası Gregor Beckman sanatçıydı. Dar görüşlü bir adam değildi. Erika'nın arzularına karşı koyup Mikael'den uzak duramayacağını anladığında ne öfkeden küplere binmiş ne de karısını alıp Çin'e taşınmakla tehdit etmişti. Bir çeşit anlaşma yapmıştı karısıyla. Onunla olabilirsin ama hep bana döneceksin. Öyle olmuştu. Bir çeşit menaj a trua kurmuşlardı. Dipnot, çiftlerden birinin sevgilisi olma durumu ve bu üçlü ilişkiye verilen ad. Sıra dışı bir örnek. Erika çoğunlukla Salcio Baden'da, Gregor'in yanında, arada bir de Belmans Gatan'da Mikael'in evinde geceliyordu. Uzun bir süre bunun harika bir çözüm olduğunu düşünmüştü Mikael. İkili diktatörlük yaşayan çiftlerin de denemesi gerekti. Erika'nın seninle birlikte olabildiğim için kocamı daha çok seviyorum dediği her seferde ya da Gregor herhangi bir partide kolunu dostça omzuna attığında talihine şükrediyordu Mikael. Ama yine de son yıllarda tereddüte düşmüştü. Belki de hayatı üzerinde daha fazla düşünme fırsatı bulduğundandı. Ayrıca anlaşma denilen şeyin aslında hiç de göründüğü gibi olmayabileceği fikrine kapılmıştı. Her ne kadar ortak bir karar denilse, her ne kadar aksi iddia edilse de zaman taraflardan birinin acı çektiğini gösteriyordu. Erika'nın dün akşam Gregor'la yaptığı telefon konuşması öyle alkışlanacak cinsten değildi doğrusu. Kim bilir belki şimdi Gregor da uyanıktı. Mikael başka bir şey düşünmeye çalıştı. Hatta bir ara hayal kurmayı bile denedi ama pek faydası olmadı. En sonunda yataktan kalktı. Aklı başında bir şey yapmaya karar vermişti. Örneğin endüstri casusluğu hakkında bir şeyler okuyabilir ya da Millennium'un alternatif finans kaynakları bulması üzerine kafa yorardı. Giyinip bilgisayarın başına oturdu, e-postalarını kontrol etmeye başladı. Enerjisini yükseltecek birkaç e-postanın dışında çoğu çöptü. Serner'le tutuşacakları savaş için Christer, Malin, Andrei Zander ve Harriet Wanger destek çığlıkları atıyorlardı. Onların e-postalarını gerçekte hissettiğinden çok daha ateşli bir tonla cevapladı. Arkasından Lisbeth'in dökümanına baktı. Bir şey beklemiyordu ama birden yüzü ışıdı. Lisbeth cevap yazmıştı. Sonsuz gibi gelen bir süreden sonra ilk defa yaşadığına dair bir işaret veriyordu. Balder'in zekası hiç de yapay değil. Peki senin zekan ne durumda bu aralar? Ne dersin Blomqvist? Kendimizden biraz daha zeki bir makine icat edersek ne olur? Mikael gülümsedi. En son St. Paul's Gatan'da bir kafede buluşmuşlardı. Lisbeth'in iki soruyla gönderdiği selamı düşündü bir süre. Birincisi dostça bir tını içeriyordu ve ne yazık ki bir parça doğruydu. Son günlerde yazdığı yazılar ne zekice ne de öyle haber değeri yüksek şeylerdi. Diğer birçok gazeteci gibi kendisi de bildik klişelere başvurmuştu. Ama yapacak bir şey yoktu. Neyse neydi artık. Lisbeth'in ikinci sorusu yani küçük bilmecesi üzerine düşünmek eğlenceli geldi. İlk başta abartılı, spiritüel bir cevap vermeyi düşündü. Eğer kendimizden daha zeki bir makine icat edersek diye düşündü, ne olur? Mutfağa gidip bir şişe maden suyu aldı, mutfak masasının başına oturdu. Alt katta oturan bayan Germer feci öksürüyor, uzaktan bir ambulans sesi geliyordu. Evet dedi kendi kendine, bizim yapabileceğimiz bütün o akıllı şeyleri yapan bir makinemiz olur. Hatta daha fazlasını da. Örneğin... Bir kahkaha attı. Lisbeth'in ne demek istediğini anlamıştı. Biz yapabildiğimize göre bu tür bir makine de kendinden daha zeki bir makine yapabilirdi. Ne olurdu o zaman? Elbette o makine de daha zeki başka bir makine yapardı, o da başkasını. Böylece sürüp gider ve bir süre sonra bütün bunların kaynağı olan insan, son bilgisayarlarda ortaya çıkan iki beyaz bilgisayar faresinden daha ilginç olamazdı. Kontrol dışı bir zeka patlaması yaşanırdı. Matrix filmlerindekine benzer bir durum. Mikael gülümsedi, tekrar bilgisayarın başına döndü ve cevap yazdı. Eğer böyle bir makine icat edersek, Lisbeth Salander'in bile kibirli olamayacağı bir dünyamız olur. Bir süre öylece durup pencereden dışarıya baktı. Savrulan karlardan başka bir şey görünmüyordu. Arada bir kapısı açık yatak odasına göz atıyordu. Ağır bir uykuya dalmıştı Erika. Makinelerin insanlardan daha zeki olup olamayacağını kimse bilmiyordu. En azından şimdi bunun için kaygılanmıyorlardı. Telefonunu aldı Mikael. Sanki bir ara bip sesi duymuştu. Öyleydi, mesaj gelmişti. Biraz endişelendi, nedenini bilemedi. Eğer kafayı çektikten sonra yatmak için arayan eski sevgilileri bir tarafa bırakılırsa, gecenin bu saatinde hayırlı bir haber gelmezdi. Mesajı hemen dinledi, korkulu bir sesti. ''Adım Franz Balder. Böylesi geç bir saatte aradığım için bağışlayın. Ama durumum kritik bir hal aldı. En azından ben öyle hissediyorum. Beni aradığınızı gördüm. Doğrusu çok ilginç bir tesadüf. Ben de sizi arayıp ilgileneceğinizi düşündüğüm bir şeyler anlatmak istiyordum. Eğer beni en kısa zamanda ararsanız memnun olurum. İçimden bir ses acele etmem gerektiğini söylüyor.'' Franz Balder bir telefon numarası ve bir e-posta adresi bırakmıştı. Mikael not etti. Bir süre parmaklarını masaya vurarak düşündü. Arkasından telefonu açtı. Franz Balder yatakta uzanıyordu. Bir parça sakinleşmişti ama hala gergindi ve korkuyordu. Garajının girişine park eden araba polislerinde nihayet gelebilmişlerdi. Kırklı yaşlarda iki adamdı. Biri çok uzun, diğeri de çok kısaydı. Kibirli tiplere benziyorlardı. Saçları modelli ve kısa kesilmişti ama naziklerdi. Geç kaldıkları için özür dilemişler ve ''Milton Security ve Sapo'dan Gabriella Grain bizi bilgilendirdi.'' demişlerdi. Bahçede kepli, koyu gözlüklü bir adamın dolaştığından haberdarlardı, dikkatli davranacaklardı. Oturup birer fincan çay içme teklifini kibarca geri çevirdiler, evin etrafını kollayacaklardı. Profesyonelce ve akıllı bir davranış diye yorumlamıştı Franz. Telefon numaralarını alıp yatağa dönmüştü. August hala uyuyordu. Yan yatıp dizlerini karnına çekmişti. Tabii Franz uyuyamamıştı. Fırtınanın sesini dinliyordu. En sonunda doğruldu. Bir şey yapmalıydı, yoksa aklını kaçıracaktı. Telefonunu alıp gelen mesajları dinledi. Linus Brandel'den iki mesaj gelmişti. Yapışkan, savunmacı bir üslubu vardı. Önce hemen geçmeyi düşündü. Linus'un çenesine katlanacak halde değildi. Ama ilginç bir şeye takıldı. Millennium dergisinden Mikael Blomqvist'in kendisiyle iletişime geçmek istediğini söylüyordu. Blomqvist diye mırıldandı. Dünyayla aramdaki bağ o olabilir mi? İsveçli gazeteciler hakkında bir bilgisi olmamasına rağmen Mikael Blomqvist adını duymuştu Franz. Ele aldığı konuları derinlemesine araştırdığı, baskılara boyun eğmediği söylenirdi. Ama yine de anlatacağı şeyler için doğru bir seçim miydi bilemezdi. Üstelik Mikael hakkında hoş olmayan şeyler de duymuştu. Yataktan kalktı, danışmak için Gabriella Grain'i aradı. Basın sektörünü iyi bilirdi o. Bütün gece arayabileceğini söylemişti. Telefonu hemen açtı Grain. ''Ben de seni arayacaktım.'' dedi. ''Şu güvenlik kamerasındaki adama bakıyordum. Hemen oradan taşımamız gerek seni.'' ''Tanrı aşkına Gabriella, polisler geldiler ya, kapının önünde bekliyorlar.'' ''Saldırgan illa ana kapıdan girecek diye bir kural yok.'' ''Niye illa da içeri girsin ki? Milton'daki adama göre Esrar Keş'e benziyormuş.'' ''Ben o kadar emin değilim. Elinde kutu gibi bir şey var. Teknik bir alete benziyor. Biz gereken önlemleri alalım da.'' Franz yanı başında uyuyan August'a bir göz attı. ''Tamam, yarın sabah taşınırız.'' dedi. ''Belki sinirlerime iyi gelir ama bu gece olmaz. Gönderdiğim polisler profesyonele benziyorlar. En azından nazikler.'' ''Hala inat mı ediyorsun?'' ''Öyle.'' İyi o zaman. Flink ile Blom'a kışlarını kaldırıp bahçeni iyice kontrol etmelerini söyleyeceğim. Peki ama ben seni bunun için aramadım. Go Public diye tavsiyede bulunmuştun, hatırladın mı? Evet, bir istihbarat elemanının tavsiye edeceği bir şey değil, öyle değil mi? Ama ben hala iyi bir fikir olduğu kanısındayım. Elbette bildiklerini önce bize anlatmanı isterim. Bu iş midemi bulandırmaya başladı. Bunu sabah konuşuruz ama şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Mikael Blomkvist hakkında ne düşünüyorsun? Şu Millennium'da çalışan gazeteci. Sence doğru bir seçim mi? Gabriella güldü. Eğer meslektaşlarımın kalp krizi geçirmelerini istiyorsan kesinlikle doğru bir seçim. O kadar mı fena? Sapo'nun elemanları vebadan kaçar gibi kaçarlar ondan. Mikael Blomkvist yakınınıza gelmişse o yılın berbat geçeceğinden emin olabilirsiniz derler. Herkes, Helena Kraft dahil, kesinlikle ondan uzak durmanı öğütleyecektir. Ama ben sana soruyorum. Bence çok iyi bir seçim, müthiş bir gazeteci. Ama çok da eleştiriliyor. Öyle, hatta artık mazi olduğu bile söyleniyor. Pozitif ve neşeli şeyler yazmadı falan filan, daha bir sürü şey. Ama kılı kırk yararak habercilik yapan şu eski kuşak gazetecilerin en iyilerinden. İletişim bilgileri var mı? Eski asistanım verdi. Harika, ama bak bildiklerini önce bize anlatacaksın, söz mü? Söz Gabriella, şimdi birkaç saat uyuyacağım. Tamam, uyu. Flink ve Blom'la iletişimi sürdüreceğim ben. Yarın sabah güvenli bir adres buluruz. Frans telefonu kapattığında endişelerinden kurtulmaya çalıştı ama imkansızdı. Dışarıda kopan fırtına aklına kötü şeyler getiriyordu. Sanki denizden ona doğru gelen bir kötülük vardı. Ne kadar kaçınmaya çalışırsa çalışsın etrafını dinlemekten kendini alamıyor, değişik her ses huzursuzluğunu daha da arttırıyordu. Gabriella'ya önce onlarla konuşma sözü vermişti ama beklemeye tahammül edemeyeceğini anladı. Uzun süredir içinde tuttuğu şey dışarı çıkmak istiyor, kapıları yumrukluyordu. Akıl dışı olduğunu biliyordu. Gecenin bir yarısıydı, hiçbir şey o kadar acil olamazdı. Gabriella ne derse desin güvendeyiz. Kapısında polisler bekliyordu ve birinci sınıf alarm sistemi kurdurmuştu evine. Ama bunları düşünmek fayda etmedi, tedirgindi. Linus'un verdiği telefon numarasını bulup aradı, Blomkvist açmadı. Neden açacaktı ki? Saat çok geçti. August'u uyandırmamak için fısıldayarak mesaj bıraktı. Ayağa dikildi, komodinin lambasını yaktı. Yatağın sağındaki kitaplığa baktı. Mesleğiyle alakasız romanlar vardı. Stephen King'in Hayvan Mezarlığı kitabını aldı, dalgın ve endişeli bir halde karıştırmaya başladı. Ama karanlığın ve gecenin içinde dolaşan kötülük dolu kişileri düşünmesini engellemedi, tersine teşvik etti. Elinde kitap uzun süre kımıldamadan durdu. Birden bir şey oldu, tuhaf bir fikir geldi aklına, derin bir kaygıya kapıldı. Büyük bir ihtimalle gündüz saçmalık diye reddedeceği bir şeydi ama şimdi karşı koymadı. Farah Sharif'i ya da kesinlikle ayakta olduğunu bildiği Los Angeles'tan Stephen Warburton'u aramak istiyordu. Denize, geceye ve birbirlerini kovalayan huzursuz bulutlara bakarak içinde bulunduğu durumu tartar, mümkün olan en korkunç senaryoları hayal ederken telefonu çaldı. Sanki duaları duyulmuştu ama arayan Farah ya da Stephen değildi. ''Adım Mikael Blomkvist,'' dedi bir ses. ''Beni aramışsınız.'' Evet aradım. Bu kadar geç saatte rahatsız ettiğim için bağışlayın lütfen. Önemli değil, uyanıktım. Ben de öyle. Şimdi konuşabilir miyiz? Tabii, daha biraz önce sanırım ikimizin de tanıdığı birinin mesajını cevapladım. Salander'in. Kim? Özür dilerim. Belki de yanlış anlamışımdır. Bilgisayarlarınızı kontrol etsin diye ona başvurduğunuzu duymuştum. Herhangi bir hacker saldırısı var mı diye. Frans güldü. Ha, o mu? Tanrım, çok özel bir kız. Bir süre çok sık görüşmemize karşın soyadını söylemedi. Bir nedeni vardır diye düşünerek sıkıştırmadım. Kraliyet Teknik Yüksek Okulu'nda verdiğim seminerlerden birinde tanışmıştık. Bunu anlatmayı çok isterim, çok şaşırtıcı bir şeydi. Ama şimdi sormak istediğim, kesinlikle çok çılgın bir fikir diye düşüneceksiniz. Hoşlandığım çılgın fikirler olmuştur. Hemen buraya gelmek ister misiniz? Benim için anlamı büyük olur. Sanırım patlama kapasitesi çok yüksek bir bilginin üzerinde oturuyorum. Geliş gidiş taksi paranızı ben öderim. Çok naziksiniz ama harcamalarımızı kendimiz üstleniriz hep. Niçin gece yarısı konuşmamız gerekiyor?
Çünkü, Frans tereddüt etti. Çünkü acil bir şey olduğunu hissediyorum. Doğrusu histen de öte. Bugün hayatımın tehdit altında olduğunu öğrendim. Daha birkaç saat önce bahçemde biri dolaşıyordu. Dürüst olmak gerekirse çok korkuyorum. Ve bu bilgi benden çıksın istiyorum. Artık yalnız başıma taşıyamıyorum.
Tamam.
Tamam ne?
Hemen geliyorum. Tabii bir vasıta bulabilirsem.
Mikael'e adresi verip telefonu kapattı Frans. Arkasından Los Angeles'ı Profesör Stephen Warburton aradı. Kriptolu hattan 20-30 dakika kadar derin bir mevzuyu konuştu. Daha sonra kot pantolon ve kaşmir polo kazağını giydi, bir şişe Amarone aldı. Belki Mikael Blomqvist içmek isterdi. Ama kapının eşiğini geçemedi, dehşetle irkildi. Bir hareket sezmişti, sanki önünden uçarak bir şey geçmişti. Endişeyle iskeleye denize doğru baktı, hiçbir şey göremedi. Fırtınanın kırbaçladığı kıyılar eskisi gibi ıssızdı. Hayal gördüğünü düşündü, bozuk sinirlerinin eseri olmalıydı. Kendini buna inandırmaya çalıştı, yatak odasından çıktı. Ön cepheyi boydan boya kaplayan pencerenin önünden geçerek yukarı kata yöneldi. Ama yeni bir endişe dalgasına daha kapıldı, aniden geriye döndü. Bu defa komşusu Cedarwall'ın evlerinin yanında birini gördü. Ağaçların arasında hızla ilerliyordu. Adamı çok kısa bir süre görse de siyah giysili, sırt çantalı ve yapılı biri olduğunu fark edebilmişti. Eğilerek koşuyordu. Hareketleri profesyoneldi. Sanki böyle koşmaya alışkın gibiydi. Askeri bir eğitimden geçmiş, ne yaptığını bilen birine benziyordu. Sinematik, korkutucu çağrışımlar uyandırdı Frans'la. Birkaç saniyelik bir tereddütten sonra cep telefonunu çıkardı, polislerin numaralarını bulmaya çalıştı. Rehbere kaydetmemiş, arama listesinde görünsün diye yalnızca çaldırmıştı ama şimdi emin olamıyordu. Parmakları titreyerek bir numarayı denedi, önce cevap alamadı. 5 sinyalden sonra soluk soluğa bir ses duydu.
''Blom'la konuşuyorsunuz, bir şey mi oldu?''
''Komşu evin yanındaki ağaçların altında koşan birini gördüm. Şimdi nerede bilemiyorum ama sizin olduğunuz yere doğru yola çıkmış olabilir.''
''Tamam, bakacağız.''
''Adam biraz.'' diye devam etti Frans.
''Ne?''
''Bilemiyorum, çok hızlı.''
Dan Fling ile Peter Blom polis arabasının içinde oturmuşlar. Genç kadın meslektaşları Anna Berzelius'un kalçaları üzerine yorum yapıyorlardı. Peter ile Dan eşlerinden yeni boşanmışlardı. Epeyce sancılı bir boşanmaydı. İkisinin de küçük çocukları vardı. Eşleri ihanetle suçlamış, kayınvalide ve kayınpederlerinin ağza alınamayacak sözlerine ve hakaretlere maruz kalmışlardı. Ortalık sakinleşip çocukların velayeti paylaşıldıktan ve her biri iddiasız birer daireye taşındıktan sonra bekar hayatının hikmetini yeniden keşfedip hızla eğlence hayatına dalmışlardı. Katıldıkları partilerdeki kadınları tepeden tırnağa süzer, tıpkı ergenliğe yeni adım atmış delikanlılar gibi bedenleri ve yataktaki performanslarının nasıl olacağı üzerine ayrıntılı yorum yaparlardı. Bu defa Anna Berzelius'un kalçaları konusunda arzu ettikleri derinliğe ulaşmaya vakit bulamadılar. Peter'in telefonu çalınca ikisi birden havaya zıpladı. Sinyal sesini Satisfaction'ın abartılı bir versiyonuna ayarlamıştı Peter. Ama havaya zıplamalarının asıl nedeni gecenin fırtına ve ıssızlığının korku eşiğini epeyce düşürmüş olmasıydı. Telefonunu pantolonunun cebine koymuştu. Pantolonu artık dar geldiğinden, eğlence hayatı onu epeyce şişirmişti, telefonu çıkarması zaman aldı. Telefonu kapattığında yüzü allak bullaktı. ''Ne oldu?'' diye sordu Dan.
''Balder birini görmüş, şeytani bir hızla hareket ediyormuş.''
''Nerede?''
''Aşağıda, komşu evin yanındaki ağaçların altında. Ama herhalde bize doğru geliyormuş.''
Peter ile Dan arabadan çıktı ve çıkar çıkmaz da buz kestiler. Bu kahrolası akşam ve gecede defalarca soğuğa çıkmak zorunda kalmışlardı. Ama şimdiki çok başkaydı. İliklerine işliyordu soğuk. Bir süre titreyerek sağa sola baktılar. Peter uzun olduğundan komutayı ele aldı. Dan'a arabanın yanında kalmasını söyleyerek bayırdan aşağı inmeye başladı.
Bayırın bir tarafında tahta bir çit, diğer tarafında kenarlarına yeni fidanlar dikilmiş bir yol vardı. Kardan iyice kayganlaşan bayırın alt tarafı denizdi. Suyun donmamış olmasına şaşırdı Peter. Belki dalgalardandı. Deli gibi bir fırtına vardı. Fırtınayla da onu uykusundan eden gece nöbetine de küfürler yağdırdı Peter. Ama bu görev görevdi, gönülsüz de olsa yapacaktı artık. Durup etrafa kulak kabarttı, çevresine bakındı. Hiçbir şey fark edemedi. Karanlıktı. İskelenin hemen önündeki sokak lambasının zayıf ışığından başka ışık yoktu. Daha aşağılara doğru indi. Gri ya da yeşil bir bahçe sandalyesi savrulmuştu rüzgardan. Eve doğru baktı. Büyük pencereden Franz Balder'i gördü. Evin iç taraflarındaydı. Büyük bir yatağa eğilmiş bir şeyle uğraşıyordu. Bedeni gerilmiş gibiydi. Belki yatağı düzeltiyordu. Kestirmek zordu. Peter'i ilgilendirmezdi zaten. Dikkatini bahçeye vermeliydi. Ama yine de Balder'in beden dili tuhaf gelmişti. Birkaç saniyelik dalgınlıktan sonra tekrar dikkatini topladı. Birisinin kendisini izlediği hissine kapılarak buz kesti. Aniden geriye döndü. Bakışlarıyla etrafı taradı. Önce kimseyi göremedi. Tam sakinleşmeye başlamıştı ki aynı anda iki şeyi birden algıladı. Çelik gibi parlayan çöp kutularının olduğu yerde bir hareket ve yukarıdaki yoldan gelen araba sesi. Araba durdu, kapısı açıldı. Algıladığı iki şey de önemsizdi belki. Çöp kutularının yanında herhangi bir hayvan olabilir, gecenin bir yarısı da olsa bir araba gelebilirdi. Ama yine de gerilmişti. Bir süre olduğu yerde kaldı, nasıl davranması gerektiğini kestiremedi. Dan'ın kendisine seslendiğini duydu. ''Biri geliyor.'' Peter hiç hareket etmedi, izlendiğini hissediyordu. Eli içgüdüsel olarak silahına gitti. Aklına annesi, ayrıldığı eşi ve çocukları geldi birden. Önemli bir şeylerin olacağını sezmiş gibiydi. Düşünmeye fırsat bulamadı. Dan'ın sesini duydu yine, bu defa telaşlıydı. ''Polis, dursana be adam!'' Peter yukarı yola doğru koşmaya başladı. Bu seçimin doğruluğundan emin değildi. Aklı çöp bidonlarının yanında fark ettiği şeydeydi. İçgüdüleri tehlikeli bir şey var orada diyordu. Diğer yandan meslektaşının sesi endişeliydi. Yani başka bir seçeneği yoktu. İçten içe rahatladığını hissetti. İtiraf edebileceğinden çok daha fazla korkmuştu. Yukarı koşmasının nedeni buydu. Tökezleyerek yola çıktı. Dan geniş omuzlu sallanarak yürüyen bir adamın peşinden gidiyordu. Adamın kıyafetleri havaya göre fazlasıyla inceydi ve şeytani bir hızla hareket edecek birine benzer bir tarafı yoktu. Yine de Dan'ı izlemeye karar verdi Peter. Adamı yolun kenarındaki posta kutularının önünde yakalayıp yere yatırdılar. Küçük bir lambadan yayılan mat bir ışık aydınlatıyordu etrafı. ''Kimsin lan sen?'' diye kendinden beklenmeyen bir sesle kükredi Dan. Belki o da Peter kadar korkmuştu. Adamın gözlerinde de korku ve şaşkınlık vardı. Başında bere yoktu, sakalları ve saçları donmuştu. Çok üşüdüğü belliydi. Üstelik yüzü çok tanıdıktı. Peter bir an polisleri peşinden koşturan ünlü bir suçluyu yakaladıklarını düşünerek gururlandı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 149.